Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün oldukça kişisel ve kişisel olmanın ötesinde kendime hediye bir bölüm kaydedeceğim. Çok sevdiğim Şaşı Felek Çıkmazı üzerine konuşacağım. Benim için konfor izlemesinin ötesinde sığınak dizi diyeceğim, arka ses dizim. Arka bahçem aynen dizideki Saadet'in bahçesi gibi şöyle kocaman rengarenk ortancalarla dolu ve öğleden sonra oldukça gölge olan bir bahçeden bahsediyorum. Benim için de bu dizinin yeri ruhsal olarak öyle bir yer. 90'lı yılların ortasında başlamıştı diyebiliyorum ama ben ilk yayınlandığı zaman izlememiştim. Çok sonra tekrarlarına denk gelmiştim. Zaten ilk yayınlandığı zaman izlesem o küçücük yaşımda pek de bir şey anlamazmışım gibime geliyor. Sonrasında da işte ara ara karşıma çıktı ya da ben YouTube'da arattım, buldum. Bir dönem tamamen YouTube'daki tüm videolar kaldırılmıştı. Gerçekten eksikliğini hissetmiştim. Çünkü arada arkada seslerini duymak, karakterleri görmek, sanki çok sevdiğim dostlarımla yeniden buluşmak gibi bir his uyandırıyor. Daha önce bahsetmiştim. Bu tekrar tekrar izlemeyi sevdiğimiz şeyler, tabii herkes için farklı diziler ya da filmler olabilir. Bizim zihnimizi yormuyor, bizde belirsizlik stresi yaratmıyor. Sevdiğin biriyle, sevdiğin bir şeyle vakit geçiriyorsun ve muhtemelen de onu ilk izlediğin ya da daha önceki tekrar izleyişindeki kendinle bağlantı kuruyorsun. O zamanki kendinle buluşuyorsun ve o sana sıcak, güzel, iyi şeyler hatırlatıyorsa bunu daha çok tekrar etmek istiyorsun. Ve o yüzden de bu dizinin bende öyle bir yeri var. Bir diğeri de mesela aynı benzer dönemlerde yine yayınlanan Yeditepe İstanbul'dur. Ama Şaşı Felek'ten şöyle bir farkı var onun. Yeditepe İstanbul biraz daha dark side, yani ağır ve daha karanlık, daha dramatik. Ama içine girdikten sonra, kişileri tanıdıktan sonra, hikayeleri de bildikten sonra o kadar da koyu gelmiyor. Yine de özellikle böyle daha içime kapandığım, kendimle güzel vakit geçirmek istediğim zamanlarda benim elim daha çok Şaşı Feleğe gider. Başlamadan önce biraz karakterlerden falan bahsedeceğim, hikayeden bahsedeceğim. Özellikle 3 tane kadından bahsetmek istiyorum, Aysel, İnci ve Saadet'ten. Ama madem bu kadar bahsettim, bu arada yakın zamanda yine böyle ara ara açıyordum arkadan. Sonra durdum, dedim ki ya ben bununla ilgili bir bölüm yapayım. Ve o kadar mutlu oldum ki durduk yere. Çünkü yeniden birinci bölümden itibaren izleyip not almam gerekiyor. O zaman tekrar başlayalım gibi. Sonra da kendime güldüm. Dedim ki Rasel'in, yani bunun için bölümünü yapman gerekmiyordu. Yani istersen sen her gün ilk bölümü açıp izleyebilirsin. Ama işte insan böyle tuhaf çocuksu bir mutluluk duyuyor. Yuppi, yaşasın, tekrar izleyeceğim diye kendi kendime de güldüm yani. Neyse, ben bu diziyi neden bu kadar çok seviyorum diye şöyle kendime birkaç tane madde çıkardım. Çünkü bu sadece bu diziyle ilgili değil, benimle ilgili, benim değerlerimle ilgili, benim bir şeye baktığım zaman ne görürsem mutlu olurum ya da severimle ilgili bana da çok güzel ışık tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü biz bir şeyi hayatımızda tutuyorsak, çok seviyorsak, dönüp dönüp oraya geliyorsak kesinlikle bizimle ilgili bir şey anlatıyor. Bu arada bu bölümü, Şaşı Felek Çıkmazı'nı hiç izlememiş olanlar da dinleyebilir bence. Ama izlemiş olanlar, hele ki seviyor olanların ayrıca bir keyifle dinleyeceğini düşünüyorum. Ve başlayayım maddelerden. Birincisi doğallık. İzlerken çoğu sahnede bu bir senaryo, bu bir yapım olamaz, bu bir dizi olamaz dedirtiyor bana. Özellikle orada çok sevdiğim karakter Aysel zaten muhteşem canlandırıyor Derya Alabora ve ben yani bilmeme rağmen onun bir oyuncu olduğunu, işte bir tekst var yazılmış onu oynuyor, bunu bilmeme rağmen kendimi bazen ikna edemiyorum, diyorum ki hayır, diyorum bu Derya değil, bu kadın Aysel, yani set dışında da Aysel. Hem oyunculuklar, hem evler, hem dekorlar, her şey oldukça doğal. Zaten dizi Üsküdar'da bir yerlerde ve gerçekten de bir çıkmaz sokakta çekiliyor. Oraya dizide işte Şaşı Felek Çıkmazı deniyor. Orada Aysel'lerin böyle bayağı eski, tarihi sayılabilecek bir evi var. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir bölümde de çivi bile çakamıyoruz çünkü tarihi eser gibi bir şey söylüyorlardı. O aynı avluya bakan birkaç tane böyle ev var ve bunlar o avluyu, oradaki havuzu, o bahçeyi paylaşıyorlar ve birbirlerinin hayatlarını her daim görebiliyorlar, duyabiliyorlar. Normal şartlarda bu kadar sesli konuşan, birbirlerine bağırarak konuşan bir şeyi izlemem mümkün olamazdı. Çok sesli bir dizi. Özellikle Aysel ile Cesur. Hatta böyle dizi aklıma gelince Aysel'in o avluya çıkıp Cesur diye böyle çığlık çığlığa bağırması gelir. Ama insan sevince katlanıyor. Hatta katlanacak bir şey olarak bile görmüyor diye kendimin de aldığı bazı dersler var. Bu arada sadece oyunculuklar, evler, dekorlar değil, üstleri başları da çok doğal. Yani o mahallede biri yaşasaydı öyle giyinirdi. Aynı şeyleri farklı bölümlerde giyiyorlar. Ev halleri, saçlar, makyaj yok. Sabah uyandığı zaman üstü başı yapılı değil, ruj sürülmemiş, maskara sürülmemiş. Gerçekten yani bir kadın, bir adam yataktan nasıl kalkarsa öyle, ev hali öyle. O yüzden de ekstra doğallık katıyor böyle şeyler. Hatta beni yine estetik olarak rahatsız eden böyle... üstüne ne bulsa geçirirsin ya böyle şuursuz hallerinde. Öyle sahnelerde gerçekten bir bakıyorsun Aysel böyle alakasız desenli bir etekle üstüne alakasız bir tişört geçirmiş. Sonra bir şey olmuş, sokağa fırlayıp işte bir yere gidiyor ve yani retinam kanamasına rağmen doğallık öne çıkarak çok hoşuma gidiyor bu halleri de. Bunların hepsi zaten yani o doğal akışı çokça destekliyor. İkincisi ve belki sıralama yapsam birinci sıraya bile oturabilir, müzikler. Gündelik hayat sahnelerinde arkadan çalan Bach, Schubert, Handel eserleri o kadar güzel yakışıyor ki böyle bir mahalle dizisine. Ve küçük yaşlardan itibaren tekrarlarına denk geliyordum ve o zamanlar bu hangisi, bu hangi albümde, bunu kim çalmış, hangi orkestra diye o müziklerin peşine düştüğümü hatırlıyorum. Gerçekten şu an çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz çünkü internete yazınca çıkıyor işte Şaşı Felek Çıkmaz'ında çalan müzik falan diye. Benim de playlistimde tekrar tekrar dinlediğim müzikler arasındadır. Bence... O küçük yaşlarımdaki müzik zevkimi de yönlendirmiş ya da şekillendirmiş olabilir. Çünkü ilk duyduğum andan itibaren böyle büyülendiğimi hatırlıyorum. Yani bunun üzerine daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Mizah benim hayatımda yani çok yer verdiğim, kendi kendime kaldığım zaman da, arkadaşlarımla olduğum zaman da, defterime bir şey yazarken de yani hayatın içinde doğal olarak akan giden mizahları ben çok seviyorum. Yani mizah öyle olursa çok iyi geliyor bana. Yani mesela bir stand-up gösterisine gitmek, hadi gelin şimdi sizi güldüreceğim mesajıyla birinin bir şey yapıyor olması falan beni hiçbir zaman çekmez, çekmedi. Ama günlük hayatta bazen işte markete alışveriş yaptıktan sonra kasada kasiyerle alakası saçma bir şeyi böyle konuşurken bir şeyle dalga geçmemiz bana her zaman çok daha böyle güzel geliyor. Bu benim tercihim bu arada, yani benimle ilgili olan bir şey. İşte tam olarak bu dizide de tam benlik bir mizah var. İçinde hiciv de var, kara mizah da var ama böyle hadi gelin sizi güldüreceğiz diye bağırmıyor. Çok doğal, çok mizahi. Böyle günlük hayatta ne yaşarlarsa yaşasınlar bir noktadan sonra kendileriyle de dalga geçebilen karakterler var. Dolayısıyla oradaki mizah bana iyi geliyor, yormuyor, sırıtmıyor ve bağırmıyor. Bu yüzden de izlemek benim için çok rahat oluyor. Dizinin süresi çok kısa. Yani işte jeneriğini, özetini, şunu bunu çıkardığın zaman 30-35 dakika kalıyor. Bu gerçekten... Yani ideal bir süre diyebilirim. Gerçi şimdi internet devri bazen mesela bu süreler aramızda konuştuğumuz bir şey oluyor. İşle ilgili de oluyor. Bazen podcastlerle ilgili oluyor. Bana çok sorulan bir şeydir bu. Özellikle podcast konusunda benden danışmanlık alan, işte birlikte çalıştığımız sürecini falan paylaştığımız kişiler bazen buna çok takılabiliyorlar. Bu da çok kişisel bir şey. Ama... İşte 20 dakikayı geçmesin, 15 dakikayı geçmesin, işte YouTube'da uzun şeyler izlenmiyor gibi şeylerin şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Kendimden yani biliyorum bunu. Çünkü şu anda teknolojik açıdan çok şanslıyız. Yani bizim ona ayırdığımız zaman, bittiği zaman o şeyin de bitmesi gerekmiyor. Yani ben bazen çok uzun bir podcast bölümünü Açıyorum, başlıyorum, yürüyüşe çıkmışım mesela. Yürüyüşüm bitiyor ya da bana bir telefon geliyor, durduruyorum. Ondan sonra uygulamayı tekrar açtığım zaman kaldığım yerden devam edebiliyorum. Bu bence çok, yani çok güzel bir şey. YouTube'da falan da aynı şekilde. Yani bir şey 2 saatse, 1,5 saatse, ay ben bunu izlemeyeyim demiyorum. Neyse, şimdi konuyu dağıtmayayım. Dizide başka sevdiğim şey, gerçekten birbirini olduğu gibi kabullenen, gören, üstünü kapatmayan ama yine de dostluğunu bir şekilde sürdüren insanların hikayesini anlatması. Bu insanlar kavga ediyorlar, birbirlerine bazen çok sert şeyler söylüyorlar ama bir şekilde birinden biri adım atıyor ve sonra ya ben sana öyle dedim ama şöyle şöyleydi, böyle böyleydi, sen haklıydın aslında, ben şurada çok zayıflık yaptım, şöyle oldu, böyle oldu diye mutlaka bunun bir toparlaması, yüzleşmesi ve tekrar o birlik, beraberlik, yani farklı renkler, farklı çeşitler var, farklı fikirler, duruşlar var ama bunun bir yüzleşmesi, paylaşılması. Ben şuna çok inanıyorum. Bir şey ağızdan çıktığı zaman şifa başlıyor zaten. Sen bir şeyi, ya aslında ben böyle düşündüm ama sana da burada böyle böyle yaptım, sonra kendime kızdım dediğim zaman başlıyor zaten. Hem ben, hem karşımdaki, hem ilişki şifalanmaya başlıyor. Bunun çokça örneğini dizide görüyoruz. Dolayısıyla da bir kapsayıcılığı var dizinin. Bunu dizide bir başrol olmamasıyla anlatabilirim. Herkese, her yaştan kişiye bu dizide yer var. Çocukların da hikayesi var. İşte orta yaşında, daha üzeri yaşlarında hikayeleri var. İş, güç, işte aşk, ilişki, şudur budur. Hiçbiri diğerinden daha az, daha fazla, daha önemli, daha cazip gibi göze sokulmuyor. Çünkü herkesin hikayesi biricik ve değerli. Ama bunu bir yapımda görmek de beni açıkçası çok mutlu ediyor. Çok gerçek ve çok doğal geliyor. Yani özetlersem, iddiasız, entrikasız, sakin, doğal, gösterişsiz, olağan akışında giden bir dizi. Aynı zamanda benim için de çok önemli bir detay, kadim dostum Jung da ara ara karşımıza çıkıyor. Mesela bir bölümde Timur, İnci, Nedim ve Aysel oturmuş ilişkiler üzerine konuşuyorlar. Konu evlilik, boşanma, işte bir sabah uyandığın zaman işte birini sevmediğini anlıyorsun diyor biri. Olabilir, çok doğal. Öbürü diyor ki olur mu öyle şey? O zaman niye söz veriyorsun, evleniyorsun? O zaman niye o kadar uğraşıyoruz o gelenekle, şununla, bununla falan diye. Böyle ikisi bir tarafta, diğer ikisi bir tarafta böyle fikir konuşmaya, tartışmaya başlıyorlar. Aysel de sanırım o zaman niye bu kadar işte şey yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, düğündü, şuydu, buydu gibi bir şeyler söyleyince İnci diyor ki ortadan kalkan adetler içimizde gizli anılar olarak yaşarlar ve bize sık sık anlamlandıramadığımız şeyler yaptırırlar. Timur zaten bir işte psikiyatrist, aa Jung diyor, böyle şaşırıyor hatta İnci'nin bunları bilmesine. Orada da aslında çok güzel bir şey var. Yani tabii ki günlük hayatta dışarıdan bu alanda olmayan, çalışmayan, alakası yokmuş gibi görünen biri de yani Jung'un bilgilerinden beslenip bir sohbette bunu söyleyebilir. Oradaki Timur zaten kasıntı bir tip. Çok böyle, neyse üzerine çok konuşmayacağım. Timur'u oynayan oyuncu da zaten daha sonra görmeye bile tahammül edemeyeceğim birine dönüşüyor. Şimdi ismini söylemeyeceğim ama yani bu kadar mı yakışır bir karakter bir oyuncuya diye yorum yapmadan geçemiyorum. Yayınlanan son bölümün son sahnesinde de, bu arada yayınlanan son bölüm diyorum çünkü bu dizi devam ederken yayınlandığı kanalın yönetimi değişiyor, ülkenin de yönetimi değişiyor ve çekilmiş, hazırda bekleyen 10 bölüm daha olmasına rağmen Şaşı Felek ortadan kaldırılıyor. Bir dönem arşivde, web üzerinden yayınlanıyor, oradan da hop diye kaldırılıyor. Çünkü çok açık konuşan, çok rahat yaşayan, istediği böyle aklından geçenleri rahat rahat paylaşan erkekler, kadınlar ve çocuklar var. İstediklerini yiyorlar, içiyorlar, istedikleri kadar yiyorlar, içiyorlar gibi gibi böyle rahat bir tavrı var. O yüzden de rahatsız olunduğu için benim içimde resmen o yayınlanmayan 10 bölüm kalmış durumda. Gerçekten çok isterim bir gün arşivlerden o 10 bölümün çıkarılmasını, YouTube'a bir yere konulmasını ve bu kadar sevdiğim, tekrar tekrar yıllardır izlediğim ve tek başıma olmadığım YouTube'daki videolarda ya da başka yerlerde mutlaka karşıma çıkar benim gibi düşünenler, benim gibi bu diziye çok aşık olanlar ve o gizli saklı yani tapınak hazinesi gibi bir şey benim için o 10 bölüm. Belli olmaz ya. Yani hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz, umudumuzu kesip sırtımızı çevirdiğimiz durumlarda bile ne mucizeler ne harika şeyler oluyor. Özellikle bu hafta bu tarafa daha yakınım. Neden olmasın ki bir gün biri bana böyle bir mesaj atıp ya da arayıp Raselin biliyor musun o Şaşı Feleğin yayınlanmayan 10 bölümünü buldum linkini yolluyorum diyebilir. Neden olmasın? Neyse bunu bir parantez açmış olayım ve böyle kapatayım. Yayınlanan son bölümün son sahnesinde de şöyle bir şey var. Cesur'la Aysel, Cesur Aysel'in erkek kardeşi, onu da Fikret Kuşkan oynuyor. Çok böyle travmatik bir şey yaşıyor ve kendinde değil. Muhtemelen ya sakinleştirici veriyorlar böyle Leyla gibi. Hani onu taşıyorlar zaten eve. Babasına da bir şey belli etmemeye çalışıyorlar. Babası geliyor diyor ki nasılsınız, iyi misiniz? Oğlum iyi misin? İyiyiz baba diyor böyle. Kafasını ablasının omzuna koyuyor. Ablası da böyle eliyle çenesini tutuyor. Böyle saftirik bir falan gibi bir gülümsemeyle. Tam orada dizi son bölüm işte son sahne duruyor ve Jung'un şu sözü ekrana geliyor. Eğer bir bireyi gerçekten anlamak istiyorsam ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp tüm teorileri göz ardı ederek tümüyle yeni ve ön yargısız bir tavır benimsemek zorundayım. Bu sözü bu dizi özelinde çok seviyorum. Neden? Çünkü ben de bu diziyi ve bu dizideki karakterleri yani aynen böyle sevip aynen böyle yaklaşıyorum. Bunu fark etmiştim o sözü görüp not aldıktan sonra. Çünkü az sonra bahsedeceğim benimle hiç alakası olmayan, hiç onaylamayacağım şeyler yapan, bana çok ters gelen karakterler de var. Böyle gıcık olanlar var, şunlar var, bunlar var. Ama izlerken asla bu duyguları onlara karşı hissetmiyorum. Hepsine karşı daha ortak, daha kucaklayıcı ve daha şefkatli bir yaklaşımım var. Belki kendime de biraz torpil geçiyorumdur çok seviyorum diye. Şimdi bu arada artık söylemeyeceğim dedim böyle filmler diziler anlatırken ama yine de işte kaçıncı dakikaya geldim bilmiyorum ama söyleyeyim. Evet hiç izlememiş olanlar ve bundan sonra izlemek isteyenler için spoiler içermektedir. Dizimiz İnci'nin mahalleye dönüşüyle başlıyor. İnci otoriter bir babası var. Zaten dizideki nickname'i de kumandan, emekli. Çok sert, çok otoriter bir baba. Çok baskı yapıyormuş ve çok küçük yaşında evlenerek kaçıyor ya da kaçıp evleniyor. Sonra başına gelmeyen kalmıyor. İşte kocasından şiddet görüyor. Bir tane küçük kızı var. Bir şekilde artık öyle bir noktaya geliyor ki kocasından kaçıp mahalleye geri dönüyor. Mahalleye dönüşü zaten daha çarşıdan itibaren Saadet bakkal dükkanının önünde oturuyor. Yanında da böyle komşusu kasap Alim var. Birlikte görüyorlar. Aa İnci değil mi bu? Ne alaka? Ne işi var burada falan diye başlıyor dizi. Bu arada İnci'nin o kötü pis kocasını konuk oyuncu oluyor bir ya da iki bölümde. Zeki Demirkubuz canlandırıyor. Yakın zamanda da benim hani bu dizi dedim ya sığınak dizim tekrar tekrar arada açarım. Bir de sığınak mini videolarım vardır komik. Zeki Demirkubuz'la ilgili de en böyle çok güldüğüm Sırrı Süreyya'nın Engin Günaydın'la çektiği bir video var. İşte Sırrı Süreyya Engin Günaydın'a şey diyor. Engin Günaydın Demirkubuz'un Yeraltı filminde oynamıştı. İşte onun üzerine konuşuyorlar. Diyor ki Zeki'yi bırak gel işte biz bambaşka bir şey yapacağız diyor. Ona cevap gibi yapacağız diyor. Tek şartım var Zeki ile ilişkini kes. İşte biz şöyle bir cevap yaparız diyor. Hani siz yeraltı yaptınız ya biz yerüstü yaparız. Böyle nasıl geyik, nasıl saçma. Bir de böyle vaatlerde bulunuyor. Ben de diyor bunun karşılığı diyor anayasa yazıyorum diyor. Senin adını geçiririm anayasada. Ama diyor çok çaktırmadan yaparım. Mesela bir sayfada Engin diye böyle kelime geçer. Engin demokrasi bir şey. Başka sayfada ya da işte başka paragrafta Günaydın aynı sayfaya denk getiririm falan. Böyle saçma sapan ama O kadar komik ki yani ben dönem dönem böyle bir şeyim var. Açıp açıp onu izliyorum. Evet. Zeki Demirkubuz İnci'nin kötü kocasını canlandırıyor. Aslında söylemek istediğim bu kadardı. Babası İnci'yi eve kabul etmiyor. Gördüğü an çok sinirleniyor. Çabuk çocuğunu da al git, ben sana bu eve bir daha giremezsin demedim mi falan filan triplerine giriyor. Tabii bu olaylara mahalle de şahit oluyor bir nevi. Aysel zaten İnci'yi gördüğü zaman baban eve almazsa bana gel diyor. Aysel de İnci'nin mahalleden çocukluk arkadaşı, eşini kaybetmiş, iki çocuğuyla babasının evine geri dönmüş. Bütün hikaye Aysel ile İnci'nin tekrar buluşmasıyla başlıyor. Mahallenin zengin, daha doğrusu şöyle parantez içinde bir ünlem işaretiyle zengin kadını Saadet var. Aslında şu an baktığımız zaman çok zengin sınıfına koyar mıyım koymam ama mahalledeki diğer insanlara göre hali vakti yerinde, ailesinden işte evi var, dükkanı var, işte bir tane bakkalı var falan falan. Asıl bombastik tarafı Murat diye dizinin resmen karikatürü olan bir kocası var. Murat işsiz, vasıfsız, tek özelliği erkek olması ve resmen satın alınıp kendine göre tasarladığı bir koca. Ya evlatlık alınmış bir koca da diyebiliriz. Saadet bu arada tüm bu söylediğim her şeyin farkında olan bir karakter. Saadet çok gizli bir bilge diyebilirim dizide. Her şeyin farkında, her şeyi biliyor, girdiği rolleri biliyor. Kendine göre böyle kafasında hayaller, fanteziler var. Onları canlandırdığını ve bazen olduramadığını biliyor falan. Ama ne yapayım diyor yani. Hani seviyorum, aşığım. Böyleyse böyle. Çünkü adam hiçbir işe yaramıyor. Sürekli Saadet'ten para alıyor. Saçma sapan hayalleri var. Önce işte diyor ki mahallede bir kahvehane var. Onu satın alıp bilardo salonu yapacağız diyor. Bir şekilde kavga, kıyamet, şudur budur parayı alıyor. Sonra diyor ki orayı bara çevireceğim. Sonra oradan vazgeçiyor, küsüyor, başka şeye atlıyor. Başka bir şey yapıyor. En son bir restoran açıyor. Orada da başka saçma sapan bir şeyler yapıyor. Bu arada fırsat buldukça da Saadet'i aldatıyor ve aldattığı ortaya çıkıyor. İnanılmaz böyle melodramlar, o iki karakterin sürekli bir triplere girmesi falan. Tabii buradaki oyuncunun da çok etkisi var. Sonrasında da oyunculuğa devam etmemiş. Bunu duyunca üzülmüştüm. Hakan Tanfer gerçekten ilerleyen bölümlerde dizinin sonlarına doğru başka bir karakter canlandırıyor. Çünkü bu dizi başladı, çekildi ve devam ediyor gibi gitmemiş. Hep böyle molalar verilmiş. Hatta en son yayınlanan sezon Şaşı Felek yeniden diyerek çekilmiş. O yüzden de böyle bazen arada oyuncu değişiklikleri oluyor. Hatta birkaç bölümde Cesur'la Aysel'i bile değiştiriyorlar. Orada Fikret Kuşkan'la Derya Alabora'nın ne kadar muhteşem oynadığını bir daha görmüş oluyoruz maalesef. Ve ben başkalarının onları oynadığı bölümleri izlerken bile sürekli acaba Derya oynasa şu an Aysel nasıl konuşurdu, nasıl davranırdı, nasıl çığlık atardı diyerek izliyorum, o kadar içselleştirdiğim için. Günlük hayatın çok içinde bir dizi. Bir gün böyle İnci işte artık Aysel'lerin evine yerleşiyor. Babası eve almayınca sığınıyor bir odalarına. Aysel'lerin evi büyük zaten. Böyle bir şeyin içinden çıkamıyorlar, konuşuyorlar. Aysel çok daralıyor ve diyor ki, ay bu sefer reçel yapmadan toparlanamayacağım. Mutlaka reçel yapmam lazım. Çıkıyor bahçedeki vişne ağacındaki bütün vişneleri topluyor ve ondan sonra kavanozlarca reçel yapınca İnci ile ya reçel işine girelim, bu reçeller ne olacak diyerek böyle ufak ufak maceralara başlıyorlar. Bu arada Aysel mahalledeki matematik hocası Ali Rıza ile flört ediyor. Çok zor şartlarda flört ediyorlar çünkü herkesin gözü üstlerinde. Hatta Ali Rıza bir gün alışveriş yapıyor bakkaldan. İşte spagetti yapacağım, şudur budur gibi telaşla alışveriş yaparken bile Saadet de kocası kesin biri gelecek buna. Akşam şu saate kadar kapatmayalım, izleyelim bakalım kim gelecek diye bekliyorlar. Çünkü onlar için mahallede ne olup bittiğini izlemek benim bu diziyi izlemem gibi bir şey. Onları çok iyi anlıyorum. Ali Rıza Hoca da Saadetlerin kiracısı. Dükkanın üzerinde küçücük bir daire var. Orada kiracı olarak yaşıyor. Mahalledeki okulda da öğretmenlik yapıyor. O sıralarda Aysel'in bir de erkek kardeşi var, Hasan. Hasan doktor ve eşiyle sürekli problemleri var. Çok sıkıntılı, çok mutsuz bir evlilik. Eşinin de çok ciddi sıkıntıları var psikolojik açıdan. Hasan eve geliyor ve sürekli ayrılıyorlar. Bazen çocukları alıp geliyor, bazen tek başına geliyor. Artık ayrıldık, bitti falan triplerinde. O sıralar o eve gele gide İnci ile işte arkadaşlık kuruyor. Sonra yakınlaşıyorlar. Hasan çok güçsüz ve çizgisiz bir karakter. İnce onun karşısında çok net bir duruş sergiliyor. Yani Hasan'dan hoşlansa da, hoşuna gitse de, hayatında aslında böyle güzel, sıcak bir ilişkiye çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde olsa da çok net duruyor. Çünkü Hasan böyle o kadar çizgisiz ki, işte eşiyle arası bozuluyor, tası tarağı toplayıp geliyor buraya. Tamam diyor, bitti diyor, artık şöyle olacak, böyle olacak falan. Sonra eşi eve geri dönüyor ve İşte kendisine yakın davranıyor falan. Hasan unutuyor olan biteni. Ondan sonra İnci ile yakınlaşıyor, flört ediyor, ona vaatlerde bulunuyor. Hatta başkasıyla evliyken İnci'ye evlilik bile teklif ediyor, özel olarak onu çağırıp falan. İnci ona yani sen önce evliliğinle ilgili ne yapman gerektiğini ya da karar vermen gerekiyor. O kararları ver, onları hallet, beni dışarıda tut, sonra bakarsın başkasıyla evlenmeye dediğinde de kafede her şeyi bırakıp kalkıp gidiyor tripler atarak. Çünkü şöyle zayıf bir karakter. Yalnız kalamıyor. Yani onu isteyen, onunla olmak isteyen ve hep yanında duran bir kadına ihtiyacı var. Bunu bir örnekte de şöyle görüyoruz. Eşi Fransa'ya mı bir yere gidiyordu böyle terk edip evi. İnci de böyle bir şey oluyordu, haberleşemiyorlardı. İnci ortadan mı kayboluyordu? Birkaç saat İnci'den haber alamıyor. İşte İnci çalıştığı yerdeki doktorla yemeğe mi çıkıyor falan. Bu onu kıskanıyor, haber alamıyor. Hop bir duyuyorsun ki arkasını arayınca başka kendisiyle ilgilenen başka bir kadınla bilmem nereye gitmiş falan. Bununla yüzleşirken de İnci bunu söyleyince şey diyor, beni bir tek o istiyordu falan. Ya o kadar net bir şey ki zaten İnci ile Aysel'i de bu ilişki döngülerinde farklı noktalarda görüyoruz. Çok eminim ki eğer İnci'nin yerinde Aysel olsa uça uça kabul edebilirdi. Çünkü Aysel ilişkiler konusunda ilişkileriyle ilgili saçma sapan, mantıksız, kendisine ve başkalarına zarar verebilecek kararlar alıp uyguladığı zaman bunları hep çok aşığım falan gibi hep aşkla açıklıyor. İnci Aysel'e göre daha mantıklı düşünebilen, evet duyguları da olan ama daha mantıklı düşünebilen, gerçekleri görebilen ve bunlara göre hareket etmeye çalışan bir karakter. Bir sahnede benim yine çok güldüğüm ve ya ben böyle bir bedduayı hele bu şekilde hiç duymamıştım dediğim bir şey. Bir sahnede Saadet aldatıldığını öğrenmiş ve çok kötü durumda. Aysel de Timur diye daha sonra işte eklenecek kasıntı karakter. Evli bir sevgilisi var Aysel'in. İkisi böyle kafayı yemiş durumdalar. Sürekli içiyorlar, ağlıyorlar falan. Ve İnci bunları artık dayanamıyor. Yeter artık, dayanamıyorum size. Yani nasıl bu kadar aptal olabiliyorsunuz? İkiniz de aptalsınız. İşte biri maddi olarak sömürüyor, biri duyguları sömürüyor. Yeter artık kendinize gelin falan deyip kapıyı çarpıp gidiyor. Saadet koşup pencereden şey diye bağırıyor İnci'ye. Aşık ol inşallah falan gibi böyle beddualar ediyor. Ağlaya ağlaya. Çünkü İnci artık bir noktadan sonra ama ne yapayım, çok seviyorum, işte aşığım, insan aşık olunca böyle oluyor gibi şeyleri kabul edemiyor. O dönemlerde ben biraz karışık anlatıyorum ama bir önemi yok. Bu işte reçel işi başlıyorlar, çok iyi gidiyor, sonra Murat'ın bulduğu saçma sapan bir adam yüzünden batıyorlar. Çünkü adam meğer işte düzgün biri değilmiş, zaten adam hapse giriyor falan filan. O iş böyle bulutlara karışıyor. İnci'nin bir çocukluk arkadaşı var Metin diye. O emlakçılık işi yapıyor. Farklı şubeleri var falan. İnci'ye iş teklif ediyor. İnci de o emlakçılık işini öğrenerek başlıyor. Çok da çalışkan kadınlar bu arada bu iki kadın. Hani genç yaşta evlenmişler, çoluk çocuk, okullar bitmemiş falan ama çok böyle aklı başında, düzgün, çalışan, işi beceren, iletişimi kuvvetli insanlar. Yetkinlikleri iyi yani. Ve İnci böyle tıkır tıkır o işe başlıyor. Hatta İlk iş olarak ona Metin şey diyor, bak diyor mahallede eski bir köşk var. İnci de diyor ki biliyorum o köşkü. Evin sahibiyle bir konuş, çünkü o dönemde şey yapıyorlar, hani geziyorlar böyle eski evler. acaba sahibinin paraya ihtiyacı var mıdır, satılık mıdır, kiralık mıdır diye sen diyor ilk iş olarak oraya git. Evin sahibi Hilmi'yi de Selçuk yöntem canlandırıyor. İnci tam evin böyle kapısından, bahçenin kapısından giriyor. İşte ben evin sahibiyle görüşmek istiyorum diyor. Hilmi işte bir saniye diyor, işte omlet için yeşillik toplamıştım falan. Böyle kapıdan buyurun diyor. Zaten direkt mutfağa giriyorlar. Omlete soğan koymamın sakıncası var mı diye soruyor. İnci şok, yani böyle bir kala kalıyor. Çayı bardakta mı fincanda mı alırsınız? İnci fark etmez diyor. Hilmi de aa olur mu? Yani gerçekten çayı seviyorsanız bardakta içersiniz falan gibi, böyle hani sanki kahvaltıya davet edilmişsin, tanıyorsun falan da böyle bir muhabbet başlıyor. İşte sonra İnci anlatmaya başlıyor. Ben işte emlak işi yapıyoruz. İşte ben de sizinle konuşmak istedim. Hani bu evle ilgili falan filan. Siz ne iş yapıyorsunuz diyor. Hilmi duruyor. Benim işim iyi vakit geçirmek diyor. Nasıl yani diyor İnci. Ben iyi vakit geçirmeyi severim. Şehirde gezmeyi, özellikle geceleri gezmeyi çok severim. Paraya ihtiyacınız yok sanırım gibi bir şey söylüyor İnci. Ya da işte paraya ihtiyacınız var mı diye soracaktım, ya da bu evi satma konusunda. Neyse, aslında paraya ihtiyacım var diyor. Çünkü bana bir miras kaldı ve miras bitmeden öleceğim zannediyordum. Ama ölmedim. Ama çalışmaktan hoşlanmıyorum. İnci tabii şok üstüne şok yani. Nasıl yani falan gibi, böyle kimse hoşlanmaz zaten. Yok yok diyor. Çalışmaktan hoşlanan insanlar var. Sevdiği işi yapanlar var. Ama ben yapamam diyor. Çünkü benim okumam gereken kitaplar, gitmem gereken, görmem gereken yerler, tanışacağım güzel kadınlar var. Tüm bunlar varken çalışamam ben diyor. Ondan sonra o ara evin yardımcısı Ayşe Hanım giriyor. Ve Ayşe de aslında o evde çok böyle lokomotif bir karakter. Çünkü senin böyle çok düşünüp algılamaya çalıştığın bir şey bir cümleyle pat diye söylüyor. Lafın arasına girip şey diyor, hiç boşuna şey yapma diyor. Böyle gelirler giderler emlakçılar falan, konuşur onlarla şey yapar ama kimseye de vermez. Bunun evi satacağı falan da yok diyor. İnci de bunu anlayınca durup şey diyor, evi satmasınız değil mi, yani satmayacaksınız. Onu anlıyor yani. Sonra duruyor, diyor ki kaç oda var bu evde? Evi böyle tanımaya, anlamaya çalışıyor ve İnci'nin aklına o evin odalarını kiralamak geliyor. Çünkü kendisi de Hasan'la arasında olanlar yüzünden babasının evine geri dönmek durumunda kalmış istemeye istemeye. Ve o evi, o köşkü mahallenin eve ihtiyacı olanlar için bir pansiyon haline getiriyor. Sonraki sezonu, bölümleri de o evin içinde izliyoruz. Böyle Hilmi önce ikna olmuyor. Ben işte gürültü istemem, şunu istemem, bunu istemem. Hilmi bu arada şöyle bir karakter. Yani gündüz uyuyan, gece dışarıda gezen, sabaha karşı eve gelen bir tip. Bu arada ilk gördüğünden itibaren İnci Hilmi'den bayağı etkileniyor ve çok hoşlanıyor. Arada farklı bölümlerde de bunu görüyoruz ama İnci böyle durumlarda duygularını kendine bile net olarak anlatmayan, açıklamayan, üstünü örten bir karakter ve aşırı mantığı bazen uç noktalara gidiyor. Genelde zaten ilişkilerde şöyle bir döngüleri var. İnci her zaman erkekleri İlk keşfeden kişi, ilk gören kişi, bir adamı görüyor, hoşlanıyor, beğeniyor falan ama daha İnci bunları kendisi idrak edene kadar hop adamı Aysel kapıyor. Ve sonrasında da İnci'nin, hani oyuncunun da bence çok iyi yaptığından dolayı işini, yani sahneleri izlerken gözünden, mimiğinden falan anlıyorsun bazen kıskançlığını, hasetini, ama yine onun da üstünü kapatıyor, doğru olan bu değil diye oralarda görüyorsun. Aysel her şeye atlayan bir tip, erkeklere olduğu gibi ve çok mutsuz ve depresif dönemler geçiriyor. O dönemlerin birinde İnci dayanamıyor, diyor ki hadi gel birlikte çalışalım, yarın işe geliyorsun diyerek bu emlakçılık işine Aysel'i de dahil ediyor. Her izlediğimde içimden geçiriyorum, hata yapma, yapma, yapma. Arkadaşına destek olabilirsin, gel biraz bende kal diyebilirsin. Paraya ihtiyacı varsa para verebilirsin ama... Her şeyine ortak ediyor Aysel'i. Köşke de alıyor, gel diyor, ailenin yanında kalma. Orası seni boğdu, şu an sana iyi gelmiyor. Gel diyor işte, sana bir oda ayarlayalım. Emlakçıda da birlikte çalışırız. Bunu çok hatalı ve tehlikeli buluyorum. Şu yüzden, çünkü birlikte çalışabilecek profiller değiller. Zaten bunu yaşayarak da görüyorlar, sürekli kavga gürültü. Aysel her şeye atlayan bir tip. Yani daha... emlak bürosunun böyle kapısından ayağını attığı andan itibaren bu niye böyle, şu niye böyle, bunu hiç iyi yapamıyorsunuz. Yani hayatında çalışmamış, okulu bitirmemiş biri olarak emlakçılık öğretiyor onlara gibi. Ve duygusal olarak da çok dengesiz bir tip. Yani işte Hilmi ile ilişkisi mi var? Tamamen bütün ruh hali ve günlük işleyişi, işleri, o günün nasıl geçeceği tamamen Hilmi ile olan ilişkisine bağlı. Aradı mı, aramadı mı, aldattı mı, şöyle mi davrandı, böyle mi davrandı? Yani tamamen ona göre iyi olabiliyor, kötü olabiliyor. Bütün gün bir şey alkol alıp işte yatabiliyor, çocuklarını görmeyebiliyor gibi gibi bir karakter. İnci de bunun tam tersi. Yani iş mi var, gidilir, bir şey mi var, yapılır, çocuk mu var, bakılır gibi bir karakter. O yüzden bunu söylüyorum. Ben kendine her zaman özel alan ayırmanın da çok önemli olduğunu düşünürüm. Karşındaki kişi kim olursa olsun, ne kadar seviyorsan sev, her yeri ona açmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bunlar olurken, bu planlar konuşulurken Aysel de tamam diyor. Ve akşam evde babasına ve kardeşine şey diyor, işte ben pansiyona taşınacağım diyor. Bir hafta gideceğim, kafa dinleyeceğim çocukları alıp. Babası orada şey diyor, ya diyor olur mu öyle şey, el alem ne der evin dururken, şurada yani aynı mahallede evin dururken ne işin var senin pansiyonda diyor. Aysel'in orada el alemle ilgili çok güzel bir konuşması var. Diyor ki, ben şu el alemle şahsen görüşebilir miyim? Kimdir bu el alem? Bu şekilsiz mahluğun muhtemel görüşleri neden benim hayatımı bu kadar etkiliyor? Gelip anlatsın şu el alem. O kadar sevdiğim bir replik ki. Nihan Kaya'nın İyi Toplum Yoktur ve İyi Aile Yoktur kitapları geliyor aklıma bu sahneyi her izlediğim zaman. Şimdi de defterime not aldım. İyi Aile Yoktur kitabında şöyle diyor Nihan Kaya. Başkaları dediğimiz şey aslında yoktur. Ama başkaları diye bir şeye inanırsanız ve onun kendi üzerinizde bir güç unsuru olmasına izin verirseniz kendinizle ilişkinizi ve çocuğunuzun kendisiyle ilişkisini ciddi şekilde baltalarsınız. İyi Toplum Yoktur kitabında da şöyle demiş, başkaları dediğimiz şeyin seviyesi, bütün gün dükkanın önünde gelen geçeni seyreden bakkal Hasan Efendi ya da dedikodudan başka işi olmayan Ayşe teyze olduğunu hatırlayın. Başkaları ne dere göre iş yaptığınız zaman hayatınızı Hasan Efendi ve Ayşe teyzeye göre yaşarsınız. Bu bence gerçekten Aysel'in repliği üzerine çok güzel bir tamamlayıcı. Çünkü aslında başkaları dediğimiz şey Nihan Kaya'nın söylediği gibi yok. Yani zannettiğimiz kadar başkaları için de o kadar önemli değiliz. Başkaları için o kadar gündem de değiliz. Bir başkasının benimle ilgili işte kahve içerken bir dakika, yarım dakika, hadi diyelim 8 dakika bir şey konuşması benim kararlarımı neden etkilesin ki? Benim geleceğimi neden şekillendirsin ki? O yüzden Aysel'in bu tiradını, yükselişini, repliğini adına ne dersek çok severek her seferinde çok hoşuma giderek dinliyorum, izliyorum. Aysel'in Hilmi'den sonra az önce bahsettiğim evli bir sevgilisi oluyor. Timur, o kasıntı tip. Zaten yani ya böyle evlat olsa sevilmez bir karakter. O kadar şımarık ve kibirli ki yani her şekilde bakıyorum. Olmuyor yani, böyle güzel bir aşk yaşıyorlar da katlanıyor desem o da yok. Kadına değer vermiyor. İşte Aysel büyük bir heyecanla, ay bugün neler oldu biliyor musun? Şöyleydi böyle, bilmek istemiyorum diyor falan. Duymak istemiyorum diyor. Böyle bir kala kalıyor Aysel. Ama ilişkisine devam ediyor. Çünkü bunu çok aşığım, onu çok özlüyorum falan diye açıklıyor. Çok rahat bir adam bu arada. Ailesinin ve çevrenin Aysel üzerindeki baskısını bilmesine rağmen bir gün elini kolunu sallayarak Aysel'in babasının evine işte poğaça aldım, kek aldım, hadi kahvaltı yapalım diye geliyor. Zaten orada Cesur'la kavga ediyorlar. Sonra babası araya giriyor. Sonra babası bu adamı karşısına alıp yani bak diyor, böyle benim kızım çok mutsuz. Hani şu an bir ahlakçı bir şekilde konuşmuyorum. Hani o orası değil konu ama hani böyle de çok mutsuz. Çünkü Aysel o dönemde gerçekten alkolik oluyor. İşine de gitmiyor. Çocuklarıyla da ilgilenmiyor. Çok böyle dağınık bir tipe dönüşüyor. Timur da böyle rahat rahat şey diyor. Hani şu anda Aysel'le yeni bir hayat kuramam. Bu arada evliliği kağıt üstünde devam etse de bitmiş yani. Hani kesinlikle öyle bir hani evliliği devam ediyor da paralelde Aysel'le birlikte falan gibi bir şey de yok. Hatta bir yerde söylüyor işte karısı herhalde bir şeyleri anlamış, mutsuzlar ve ben gidiyorum demiş, gitmiş. Bunlara rağmen Aysel orada sanki kendisine başka şeyler vaat edilmiş gibi onları beklemekle meşgul oluyor. Zaten Aysel'in de bu döngüsünü görebiliyoruz. Hilmi ile olan ilişkisinde de böyleydi. Yani adam hiçbir şey vaat etmiyor, kendini rahatça ortaya koyuyor. Herkes adamın nasıl bir yaşam tarzını benimsediğini biliyor. Yani bunlar gizlenen şeyler değil. Ve Aysel sanki böyle şeyler yokmuş gibi adamla bir kere öpüşünce ya da adamla bir gece dışarı çıkıp takılınca tamam artık yani tapusunu aldım gibi triplere girerek adamın normal hayatını yaşamasına izin vermiyor ve sürekli kavgalar, sürekli bir değersizlik döngüsü, krizler, dramalar, kendini yerlere atmalar ve alkole sarılmalar falan gibi böyle bir döngüsü var ve bunu başkasıyla olan ilişkisinde de görüyoruz ve dizide bile olsa şunu diyebiliyorsun. Sorun adamlarda değilmiş, sorun Aysel'deymiş diyebiliyorsun. Bir bölümde çok böyle komik, absürt bir şekilde bir sahne var. Timur Aysel'i bir eve götürüyor. Böyle şehirden biraz uzak yazlık ev tarzı bir ev, bahçeli bir ev. Timur meğersem bir başka arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla o evi tutmuş. Kime lazımsa kullanıyorlar. Aysel de en son buraya ne zaman geldin gibi bir şeyler söylüyor. Timur ona bile böyle bir tripli yaklaşıyor. Hani bana bunu soramazsın diye. Aslında Aysel o anlara kadar sanıyordu ki adam, çünkü kendini öyle anlatıyor. Aslında hani ben çok böyle hani mutsuzdum ama sen karşıma çıkınca şöyle oldu, böyle oldu falan filan işte. Ama o evin varlığını herhangi böyle çok ortalama bir IQ'ya sahip olan herhangi bir insan bile anlar ki ha benimle ilgili bir şey değil yani, beni gördü de hani kalbi çarptı diye bir şey değil. Yani bu adamın yaşamında paralel bir hayatı ve kimsenin görmesini istemediği kadınları götürmek için arkadaşıyla ortak tuttuğu bir ev var yani. Hani buralarda Firdevs tarafım yükseliyor ve ekrana girip Aysel'in kafasını böyle sallayasım geliyor ama yapmıyorum çünkü çok saygılıyım yani. Yani ön yargılarımı ve son yargılarımın hepsini kendime saklayarak buraları böyle izliyorum. Timur da inanılmaz gıcık bir karakter. Söyledim biliyorum 80 kere ama yani buna insan tahammül edemiyor. Çok zor. Neyse bir sahnede o evdeler. Yemek yiyecekler. Timur işte böyle bir spagetti mi bir şey yapmış böyle. Kasıntı kasıntı geliyor işte. Deniz ürünlü bilmem ne şudur budur. Hatta orada Aysel'i aşağılıyor. Yani Aysel deniz ürünleriyle arası çok yok. Tabii diyor, bundan işte bunu sevmek için belli bir zevke sahip olmak lazım. Ya neyse, Timur'dan daha fazla bahsetmeyeceğim. Pat diye Timur'un eşi geliyor. Evi bulmuş. Sonra işte kavga ediyorlar, bir şey oluyor. Aysel dönüyor Timur'a şey diyor, bir şey söylemeyecek misin falan diyor. Hiç kimse benim yerime karar veremez. Ne zaman ne söyleyeceğimi, yani iki kadına da böyle trip atıp gidiyor. Aysel kala kalıyor. Karısı ağlamaya başlıyor. Bu sefer Aysel tam gidecekken ya ağlamayın lütfen falan filan deyip iki kadın konuşmaya başlıyorlar. Sonra işte karısı şey diyor, işte burayı da çok utanç verici ama dedektif tuttuk. İşte Timur'un evi tuttuğu diğer arkadaşının eşiyle birlikte. Aysel de şöyle, ah diyor, böyle bir şey mi var ya, bana dedektifin numarasını verir misiniz? Saadet diye bir arkadaşım var, ona lazım, ona vereceğim. Ve böyle kalem çıkarıp dedektifin numarasını falan alıyor. Bu çok saçma sapan bir şey. Yani işte Aysel aşığım diye diye böyle saçma sapan şeylerin içinde yuvarlanıp döngülerin içinde dönüp dönüp duruyor. Diğer hatta da İnci'nin daha mantıklı. Bu arada İnci Timur'u da görüp hoşlanmıştı falan ama Timur'u da Aysel kaptı. Ve Aysel'e çok sinirleniyor. Yani nasıl böyle kendine bunu nasıl yaparsın falan filan diye. Bir de Aysel mesela İnci ile Timur'un herhangi bir konu üzerine, bu az önce bahsettim ya işte Jung'un bir sözünü söylüyor. Timur dönüp aa Jung falan diyor. Böyle evet bir kitabında okumuştum diyor İnci. Bunu bile ha İnci ile Timur flört ediyorlar falan gibi böyle kafasına bir sürü şey kuruyor. O sırada İnci'nin flört ettiği Nedim de orada zaten, yani muhabbetin de içinde. Zaten orada onu şöyle azarlıyor Timur. Yani odak noktası sen olmadığın zaman kıyameti koparıyorsun. Buna tahammül edemiyorsun. Tabii orada da biraz şey var. Sen bana terapi mi yapıyorsun? Triplerine giriyor Aysel falan falan. Şimdi İnci ile Nedim hattında da aşırı bir mantık söz konusu. İnci adamla flört ediyor, çıkıyor, ediyor. Bazı planlar yapılıyor. İnci'nin kızı da adamı çok seviyor. Adam da kızı çok seviyor. Ama oradaki sorun, yani İnci Nedim'e karşı böyle hani kağıt üstünde her şey okuyor ama yani kalbi çarpmıyor. Hilmi'ye ya da Timur'a hissettikleri ya da o beğenisi yok. Aşırı mantık üzerinden gidiyor. Ve sürekli böyle son bölümlerde Nedim'in evlilik teklifi, Nedim işte yurt dışında yaşıyor, çalışıyor ama Türkiye ayağı da var. Hatta en son diyor ki tamam diyor, işte ben konuşacağım. Ben İstanbul'da sürekli kalacağım şekilde işi ayarlayacağız falan, ama orada da bir hayır diyor, ben şu anda sana isteyerek gelmek istiyorum. Şu an bulunduğum şartlar nedeniyle sana gelirsem çok ayıp olur falan. Orada da şunu görüyoruz, yani Nedim'in ekonomik durumu çok iyi. İnci hala kendiyle kızına ayrı bir ev tutacak durumda bile değil. Sürekli bir geçim sıkıntısı, sürekli bir güvensizlik falan. Ve açık açık söylüyor, yani şu an senin şartların çok cazip, bunu kullanmak istemiyorum. Orada da aklıma daha önce bölümünü yapmıştım Naval'ın Bilgenin Güncesi kitabından. Orada şey diyordu, bir şeye evet ya demiyorsan cevap hayırdır. Yani orada da İnci'ye onu söylemek istiyorum. Yani istemiyorsan, yani bu kadar pazarlık yapılacak, dur bakalım bekleyelim, şu an şartlar çok cazip. Yani ne yapacaksın, 8 ay sonra aşık olmaya mı başlayacaksın, böyle bir şey yok. Yani diyecek bir şeyim yok daha fazla bu konuda. Şimdi ben anlatsam başka bir sürü karakterin ve bu karakterlerin de bir sürü şeyini anlatırım da, yani ona gerek yok. Gider diziyi izlersiniz, isteyen izler. Ama böyle ezbere bildiğim, Aysel deyince, İnci deyince, Saadet deyince hatırladığım bazı şeyleri böyle anlatmak, bahsetmek istedim. Bu arada Saadet'in evini ve bahçesini, dev gibi ortancalarını falan da çok seviyorum. Bana her zaman böyle çok güzel çocukluğuma dair bir şeyler hatırlatıyor. Ben hala işte ilkbahar yaz günlerinde özellikle ortanca gölgeyi çok sevdiği için zaten gölge bahçelerde ortancalar oluyor. Ben de yazın gölgeyi ve serinliği çok severim. Öyle ortamlarda olduğum zaman şu an bile gözlerimi kapattığımda oranın kokusu ve hissi gelir bana. Beni çok iyi hissettiren bir kombinasyondur. O yüzden de Saadet'in bahçesinde olan her sahneyi çok seviyorum. Şimdi de Ali Rıza ile ilgili bir gerçeği burada açıklayacağım. Ali Rıza Aysel ile flört ediyordu. Hilmi'nin pansiyonuna taşındıkları zaman Ali Rıza da tabii taşınmak zorunda kalıyor. Çünkü Murat çaktırmadan, kimseye haber vermeden müteahhitle anlaşıp bir günde orayı yıktırıyor. Ali Rıza'nın eşyalarını kendisi dışarı çıkarıyor falan. Ve adamın son dakika haberi oluyor evinin olmadığından. O da pansiyona geçmek zorunda kalıyor. Ve hala flört, sevgililik durumları olmasına rağmen Aysel bunu unutup aynı evde yaşıyor olmalarına rağmen Hilmi ile ilişkiye başlıyor. Yani adama üst üste bir sürü haksızlıklar yapılıyor. Çok böyle değişik sahneler var orada. Aysel'in şuursuzluğuna bir örnek de bu olsun. Ve ikinci sezonun sanırım sonunda şöyle bir gerçek öğreniyoruz. Ali Rıza Hoca meğer aslında öğretmen değilmiş, mahalleye gizlenmiş ünlü bir yazarmış. Önceki yazdıklarıyla da böyle yurt içinde yurt dışında ödüller alan ünlü bir yazar. Tabii o zamanlar internet yok, Instagram yok, bir şey yok. Kimse yazarların neye benzediğini, kim olduğunu ya da sokakta görürse tanıyabileceği biri gibi değil yazarlar. O yüzden de bundan faydalanıyor. Ben de şimdi bitirirken Ali Rıza'nın o pansiyondaki o dev pencerelerin olduğu salonda daktilosuyla kitabının son sayfasını yazdığı bölümü seslendireceğim, ama çok kısaltarak seslendireceğim. Arkadan da bu arada kitabın finalini, son sayfasını yazarken kocaman pencerelerden yemyeşil bahçeye bakıyor ve arkadan Schubert'in Serenade'i çalıyor. Gerçekten benim için çok güzel bir sahne. Ve şöyle diyor Ali Rıza. İsmet Bey mi desem acaba? Gerçek ismi İsmet'ti diye hatırlıyorum. Evi her gün dolduran sabah sesleri birer birer susarken garip bir zevkle odamı topluyor. Aşağıdaki kalabalığın kahvaltı seslerini, birbirlerine hoşça kal demelerini ve bütün gün yapacakları şeyleri bağıra çağıra ve ayrıntılarıyla birbirlerine anlatmalarını mantıksız bir hazla kapı aralığından dinliyordum. Buradaki mantıksız bir haz o kadar bende yer buldu ki ben de diziyi böyle izliyorum. Artık ama mantık kısmına takılmıyorum. Sonunda herkes gitti. Her şeyden saklanmak için geldiğim bu şehir köşesi sonunda beni de yutmuştu. Bahçeyi önce kızgınlıkla, sonra pişmanlıkla, sonra da suçluluk duyarak seyrettim. Romanı yavaş yavaş yazarken fark etmeden içine sürüklenmiş, kendimi kim bilir kim sanmaya başlamıştım. Aysel'e aşık olmuştum. İnci'ye çok bağlanmıştım. Aysel'e aşık olduğumu sandığım için Hilmi'yi kıskanıyordum. Ama roman bitmek zorundaydı. Kitabın son sayfalarını yazmayı sabaha erteledim ve bütün gece romanımda Aysel ve İnci olarak ikiye böldüğüm karakterin neden Aysel kısmına kapıldığımı düşündüm. Bir yerinde de şey diyordu bu son sayfada. Aysel'e sinir oluyor çünkü aslında Aysel'in İnci olmasını istiyor. Yani burada da mantıkla başka şeyler arasında kalıyor. Çok da sevmiştim. Ali Rıza'nın da son sahnesiydi bu. Çünkü sonraki sezonda artık kim olduğu da ortaya çıkıyordu dizide. O yüzden mahalleyi terk ediyordu. Ve burada yazdığı her şeyi o kadar farklı sahnelerde ben de yaşadım ve izledim ki benim için aslında şey oldu. Ali Rıza'nın bir kitap yazdığına gerçekten inanmaya ve kitabın sayfalarını bulsam ne güzel olurdu. Bir de ondan dinlerdim diye de böyle içimde aynen o kayıp 10 bölüm gibi Ali Rıza'nın yazdığı romanı da merak etmeye başladım. Evet, benim Şaşı Felek'le şimdilik söz vermiyorum çünkü daha fazla konuşmam başka bölümlerde demiyorum. Hiç belli olmaz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ve ben sanırım ara ara ihtiyaç duydukça Aysel'i, İnci'yi, Saadet'i, Murat'ı, Ali Rıza Hoca'yı falan özledikçe açıp arada arka ses olarak izleyeceğim diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.